Ayrım 5.
Sen Atatürk'ü seviyor musun? Tabii seviyorum dedi Hafız'ın oğlu. Babam askerliğini onun yanında yapmış. İzmir'e beraber girmişler. Resimleri var. Şaşkınlığımı gördü, ekledi. Benim babam gazidir. Buraların hürmet edilen adamıdır. Allah'tan başka kimseden korkmaz. Bir seferinde teravih namazı için mahallenin bütün erkekleri toplandık, camiye gittik. Bir de baktık polisler kapıyı tutmuşlar. Babam polisleri bir kenara itti de cemaat içeri girebildi. Benim babam öyle fişlenmekten falan korkmaz. Çanakkale'de neler görmüş o, İsmet'in polisinden mi kaçacak? Akşam babama fişlenmenin ne demek olduğunu sorduğumda köpürdü. Yok öyle bir şey, bunlar hep demokratların uydurmaları. Gerçekten vardı yoktu bir yana, ne olduğunu da öğrenemediydim. Ta ki bir yıl kadar sonra Samet Ağoğlu Demokrat milletvekillerinin dosyaları hakkında açıklama yapıncaya kadar. Yine de babamdan öğrenemedim de çocuklar anlattılar. Babam sen üstüne düşeni yap diye bağırdı. Döndü dolaştı sözü Göte'ye getirdi. Aklını versen anlarsın diyordu. Hayta gibi sürteceğine dersini çalış. Sonra da benim yukarı mahalle çocukları ile oynamam yasaklandı. Diyeceğim onların Adnan Menderes'i ne kadar çok sevdiklerini bildiğim için o gün orada olsalar çok üzüleceklerini düşünüyordum. Başvekil hala bağırıyordu. Vurun beni, ne bekliyorsunuz? Biz katil değiliz dedi ve tükürdü birisi. Balgam koyu renk kumaşın üzerinden süzüldü. Sivil polis olduğu sonradan anlaşılan bir başkası saldırganı yakalamakla başvekili oradan kaçırmak arasında bocaladı. İkincisinde karar kıldı ve Türkiye Cumhuriyeti başvekili karga tulumba edildi, bir otomobile tıkıldı, uzaklaştırıldı. Yuhlarla, ıslıklarla uğurladı kalabalık. Öylesine bilenmiş, öylesine heyecan doluydular ki gözleri hiçbir şey görmüyordu. Demokrasi tılsımlı kelimeydi. Günay Fetiş derdi. Demokrasi kalkınmanın olmazsa olmaz unsuruydu. Hürriyet olursa herkes fikrini söylerdi. Türkiye kalkınacaktı. Demokrat Parti antidemokratikti. İrticai hareketlere müsamaha gösteriyordu. CHP batıcıydı, laikti, ilericiydi. Lideri milli kahramandı. Atatürk'ün en yakın arkadaşıydı. Bu koşullar altında onun ilkelerine, demokrasiye sahip çıkma savaşı, Türk gençliğinin görevi ve sorumluluğuydu. Gencecik bir üniversite mezunu Deniz Baykal, demokratik hak arama eylemi içinde olduğundan onur duyuyordu. Daha sonraları, tamamen amatör olan yüreklerindeki coşkuyla dışa vuran bu eylemlere bir siyasal görüntü vermeyi amaçladıklarını yazacaktı. Oturdu iktidara çok önemli bir mesaj verecek olan bir bildiri kaleme aldı. Bildiri bütün ülkenin iktidardan gitmesini istediği demokratların halkın desteğini neden kaybettiklerini açıkladı. Ama diyordu Baykal, iktidarın gençlerden gelen bu uyarıya kulak asacak ne sağduyusu kalmıştı ne de mantığı. Oysa Türk Milli Talebe Federasyonu'nun bildirdiği gibi, eğer o gün basiretleri bağlanmış, kaderin sevkine ram olmuş bir avuç insan, kendilerine tevdi olunan makul ve mülayim ikazlara göz yummamış olsa ve içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanarak delaletten kurtulabilmiş olsalardı, bugünkü akıbetlerinden belki de endişe etmemek mevkiinde bulunabilirlerdi. Akıbetleri 3 hafta sonra 27 Mayıs sabahı belli oldu. 27 Mayıs hayata bakışımı yönlendiren, yaşama ilişkin deneyimlerimi yorumlama üslubumu borçlu olduğum bir olay olduğu için kişiliğimin oluşmasında esaslı bir dönüm noktasıdır. Diyebilirim ki, Türk insanının geçmişini kaydettiği boş sayfalar gibi gördüğüm tarihine olan güvenimi kaybetmemin nedeni de 27 Mayıs'tır. 27 Mayıs'ın ayrıca benim evi terk etmeme ve dolayısıyla sosyalist serüvenime neden olduğu da söylenebilir. Ama bunun zahiri bir sebep-sonuç ilişkisi olduğunu okur daha sonra görecektir. Bu bakımdan şimdi üstünde durmayacağım, anlatmaya çalışacağım. Bizim ülkemizde böylesine yakın tarihin bile fevkalade subjektif, fevkalade keyfi olabildiğidir. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Günay Rodoplu ile dostluğumun menşeinde bu bilgiyi paylaşmış olmamız vardır. Hatırlayacaksınız, o Türkiye korkunç bir yalan yaşıyor derdi. Bu o kadar büyük bir yalan ve bu yalanı o kadar çok insan paylaşıyor ki gerçek bir sapığın mide bulandıran tehdidi ya da mahalle delisinin sayıklamaları gibi algılanır oldu. Hiçbirimizin işine gelmiyor. 50 yıl değil, 20 yıl sonra bu dönemi, 12 Eylül'den bahsediyordu, yazmaya kalkan bir tarihçinin elinde bu kalpazanların, dönemin öz uzman aydınlarının, düzenledikleri sahte belgelerden başka bir şey olmayacak. Tıpkı 27 Mayıs gibi, tıpkı daha neler neler gibi, 12 Eylül'ün de içinden çıkılamayacak. Bu saptamasını paylaşmamaya imkan yoktu. Çünkü benim yaşadığım 27 Mayıs'ın bizzat benim saptayabildiğim en az 3 tarifi ve tabii tarihi vardı. Bunlardan bir tanesi babamın 27 Mayıs'ıdır ki az sonra anlatacağım. İkincisi Günay'ın hayatında ve ölümünde önemli yer tutan, sonradan East Cleveland Bankası'nı satın alan 21 Mayıs'çı Harbiyeli Selahattin'in 27 Mayıs'ı. Üçüncüsü ve benim en etkilendiğim Mahir Çaya'nın 27 Mayıs tarihi. Önce babamınki. Babam pek memnundu. İhtilali bizzat kendisi gerçekleştirmişçesine mağrur gülümsüyordu. Anneme sokakta nöbet tutan erler için ayran yaptırmış, vişne şerbeti dağıttırmıştı. Ona göre bu ihtilal, iktidarın gerici, yobaz, ayak takımının elinden alınıp, yeniden ona layık olanların eline geçmesi demekti. Atatürk'ün ruhunun şad olacağına güveni tamdı, coştukça coşmuş. Efendim demişti Faik Sabri Bey'e, üniversite mezunu olmayanı meclise sokmayacaksınız, işte bu kadar. O bile yetmez Mirim, o bile yetmez. Biz ne üniversite mezunları tanıyoruz, imtihana tabi tutacaksınız, sorular soracaksınız. Gözleri parlamıştı, sorular soracaksınız, bunaltacaksınız. Yığınların sorunlarından bunalmış vaziyette mağaralarına geri döndüklerini tahayyül ediyordu. Gelip kurtarsınlar bakalım şimdi. Efendim, bırakın efendim, bunlar koyun gibidir. Nereye kurtaracaklar, hadlerine mi düşmüş? Kazdır bunlar, kaz. Irzlarını, hanımefendi affınıza sığınırım, teslim edecek zorba ararlar. Babamınkinin aristokratik bir özdeşleşme olduğunu yıllar sonra anladım. Bu Meriç'in batısından gelen bir beyaz Türk'ün, Diana Pavlovich'in Vesp anısını anımsatan bir tutum. Günay'ın en az 150 yıldır bürokrasiyi, hariciyeyi, edebiyatı, sanatı, basını, dolayısıyla siyaseti, dolayısıyla Türkiye'nin gündemini yönlendiren ordu destekli, batıcı aristokrasi dediği sınıfın üyesi olduğunu doğrular bir özdeşleşmeydi. 27 Mayıs'ı gerçekleştirenlerle arasında akrabalık var gibiydi. Sanki Mehmet Ali Aybard'ı da babam, teyze oğlu Ali Fuat Cevesoy Paşa'nın devrimciliğiyle gururluydu. Domestik mit arşivi diye matrak geçtiğimiz kartoteksi hatırlarsınız. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Babam gerçekten de Türkiye kanunlarla vazgeçilmeyen, üyeleri ve yöntemleri kimse tarafından bilinmeyen gizli devletin memuruydu. Ve Demokrat Parti iktidarını her zaman yerlilerin ezilmesi gerekli başkaldırısı olarak gördü. Nitekim öyle bir hava esti ki sanki silahı tutan Cevesoy Paşa, destekleyen bürokrat teyzeoğlu Aybar. İhtilalin anayasanın hazırlığında üniversiteleri tutan akrabaları, profesörler, Onar, Kubalı, Veli Dedeoğlu, Tunaya ve Giritli faydalanmışlardı. Çok sonraları uğursuz üçgen denilen silahlı bürokrasi, silahsız bürokrasi, üniversite üçgeni tamamlanmıştı. 11 yıl sonra 1. TAKPC davasında Mahir Çayan, 27 Mayıs harekatı emperyalizm işbirlikçi burjuvazi feodal unsurlara bir başka deyişle hakim gerici ittifaka karşı küçük burjuva radikalizminin, bürokrasi ve ordu içindeki milliyetçi devrimcilerin bir ilerici devrimci harekatıdır diyordu ki bu onu babamla aynı cepheye koyuyordu. Çayan 1961 anayasası hakim gerici ittifaka hayat hakkı tanımayan, bütün milli ve devrimci sınıflara imtiyaz tanımayan ilerici bir anayasadır derken, Menderes seçmeni Altındağlılara hayat hakkı tanımamakta, babam ve Faik Bey ile ittifak halindeydi. Ve işin garip yanı, ben aynı davada yargılanıyordum ve işin garip tarafı babam beni fiilen reddetmişti. Üçüncü 27 Mayıs tarihini Selahattin yazıyordu. Onunki 22 Şubat ve 21 Mayıs'la bütünleşen bir hareketti. Ve aramızda 27 Mayıs'a karşı olan bir tek oydu. Milliyetçiydi ve kendisini yerlilerin temsilcisi sanıyordu. Selahattin'in hikayesini daha sonra anlatacağım. Şimdi 27 Mayıs'ın benim hayatımı nasıl yönlendirdiğine dönmeliyim. Babamın halkı ırzını teslim edecek bir zorba arayan sapık gibi gördüğünü ifade etmesiyle kusacak gibi ağrı, sahici bir ağrı hissettiğimi hatırlıyorum. 27 Mayıs coşkusu elbette duygusal, elbette murakabe edilmemiş, gitmiş, yerini acı veren bir aldatılmışlık duygusu almıştı. Bir de üstelik bayrağın altına girip yaşasın ordu diye bağırmıştım. Bu kadar yanlış bir iş yapmış olabilir miydim? Neyse ki imdadıma kökleşmiş bir bilginin yetiştiğini hatırlıyorum. Türkiye'de insanlar iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılırlardı. Gerçek Atatürkçüler ve Atatürk'ü maske olarak kullanıp kişisel çıkarlarının peşinde olanlar. İktidardakiler ikinci gruptandılar. Bu bilgime rağmen o gün şeytan dürtmüş olmalı ki soru verdim. Demokrasinin ilk şartı millet iradesine saygı değil midir? Ne tür bir bomba attığımın farkında değildim. Korkutucu bir sessizlik oldu. Neden sonra? Vay küçük bey vay dedi babam tıslar gibi. Şimdi de kuyrukları mı müdafaa ediyorsunuz? Odadakileri şahit yazacakmış gibi süzdü. Duydunuz değil mi? Benim evimde, benim çatımın altında, benim bu hususta ne kadar hassas olduğumu bile bile kuyrukları müdafaa ediyor. Koynunda yılan beslemiş gibiydi. Dayanılmaz bir ihanete uğramış gibiydi. Benimlerin altını çizen sesi giderek korkunçlaştı. Yıkıl karşımdan dedi, gözüm görmesin seni. Faik Sabri'nin bakışından cüssemi ancak o zaman fark ettiğini anladım. Sinirlenmeyiniz azizim diyordu. Gençtir, gençler aykırı olurlar. Oysa dışarıda sokakları çınlatan gençler, yurt sorunları üzerinde söz sahibiydiler. Gençliğin fikri önemliydi. Gençlik 27 Mayıs üzerinde hak sahibi sayılıyordu. İhtilali hürriyet hürriyet diye Demokrat Parti iktidarına direnerek başlatmış, ordu tamamlamıştı. Ben geç bile kalmış sayılırdım. Babamın cevabı defol oldu. Defol dedi babam. Oturduğum yerden acele etmeksizin kalktığımı hatırlıyorum. Bir de gidersem bir daha dönmem dediğimi. Babam büsbütün sinirlendi. Gidersen bir daha dönmez misin? Öyle mi? Defol o zaman. Babaannem bu maçın her ne pahasına olursa olsun durdurulması gerektiğinin farkındaydı. Oğlum, oğlum sus diye yalvardı annem. Susun İhsan Bey Allah aşkınıza diye çığırıştı. Faik Bey'in önünde böyle bir rezaleti azmedemeyen babam kendinden geçti. Allah hepinizin belasını versin diye bağırdı. Nesnel olarak bakıldığında ortada fol, yumurta demeyeceğim ama her zamanki gibi sürtüşmeden daha ciddi bir durum yoktu. 17 yaşındaydım ama benim evden ayrılmam Spartaküs Komünü diye bilinen gruba iltihak etmemle sonuçlandı ki bu benim hayatımı biçimlendiren sosyalist serüvenin başlangıcı oldu. Şimdi bu Spartaküs Komünü adının fiyakasına gülümsemiş olabileceğinizi düşünüyorum. Öyle yaptıysanız haksızlık ettiğinizi söylemek isterim. Biz ne cin olmadan çarpmaya kalkmakta, ne de hamasette, ne büyüklerimizden, ne de sonraki küçüklerimizden farklı değildik. David Pavlovich'in arkadaşı Profesör Kevorkian'ın bastığı yerde ot bitmeyen Türk'ten sakın uyarısının bizim için de geçerli olduğu doğrudur. Nicky, teorileri, kavramları, tanımları, olayları yağmalamakta 20 küsur yıl sonrasının Şafak Özden'inden daha becerikli değildik. Zaten bu becerinin biz Türklere adeta babalarımızdan kalma bir sanatı mahsusa olduğuna inanıyorum. Evi terk ettiğim o gün Spartaküs Komünü'ne bilerek gitmedim. Ne Spartaküs'ün kim olduğundan haberim vardı, ne de komün nedir biliyordum. Sadece hür olmak istiyordum ve kalacak yere ihtiyacım vardı. Bütün bildiğim yukarı mahalleden tanıdığım Metin abinin, futbol hakemimiz, birkaç arkadaşı ile birlikte paylaştıkları bir evde oturduğuydu. Metin abiyi sıkça gittiği kıraathanede buldum. Beni görünce şaşırdığını hatırlıyorum. Hayırdır sen ne arıyorsun bu saatte burada? Evden ayrıldığımı, kalacak bir yere ihtiyacım olduğunu anlattım. Önce hoppala, sonra kötü. Daha sonra da bakarız dedi. Beni eve dönmeye zorlamayacağını anladım. Nüfus kağıdımın yanımda olup olmadığını sordu. Yoktu. Pason vardı. Buna canı sıkılmış gibi oldu. Sonra kahvenin diğer ucunda oturan iki kişiye işaret etti. Hep beraber kalktık. Sokağa çıkma yasağına yakalanacağız diye uyardı. Açın pergelleri. Yolda tanıştırdı. Şevki ve Nuri arkadaşlar. Kısaca el sıkıştık. Hızlı hızlı yürüdük. Arka sokaklara vurduk. Sokak lambalarının sayısı gittikçe azaldı. Bir süre sonra sadece köşe başları aydınlıktı. Başıboş köpeklerin, toplanmamış çöplerin miktarı arttı. Amma da havlıyorlar dedi birimiz. Köpekler gece neden havlarlar bilir misin? Karanlıktan korkarlar da ondan. Yok yahu. Küçük bir gecekondunun önünde durduk. Burası. Metin abi kapıyı önce çaldı, anahtarına sonra davrandı. Garipsedim. Giriş dördümüzü almayacak kadar küçüktü. Sırayla girdik. İçeride oturma odasında Ali Erona'nın gençliğine benzeyen 20-25 yaşlarında, bana öyle göründü, oysa daha gençti, bir kız kitap okuyordu. Sakine. Demokratikleşmedeki ilk dersimi o gece aldım. Yemek ısıtıldı, sofra hazırlandı, toplandı ve bütün bunlar olurken Sakine yerinden kıpırdamadı. Metin abi şaşkınlığımı fark etti. Sıraya bindirdik diye açıkladı. Her gün birimiz yemek pişiriyoruz, birimiz bulaşık yıkıyoruz. Böylece evde herkes payına düşeni yapıyor. Evcik biri oturma odası olarak kullanılan üç gözlü. Bana Nuri ile aynı odayı paylaşacağımı söylediler. Metin abi kimin olduğu belirsiz bir çiçekli pijama uzattı. Ben böyle idare ederim dediğimde, yok, çarşafları kirletirsin, çamaşır en zor iş, üstelik bu hafta benim sıram. O geceyi Sakine'nin nerede uyuduğunu merak ederek alışık olmadığım yer yatağında adam akıllı rahatsız geçirdim. Sabaha karşı dalmış olmalıyım ki geç uyandım. Evde kimseler yoktu. Soba soğumuştu. Yakmayı becerebilsem bile yeni gelen birisi için fazla atak bir davranış sayılabileceğini düşündüm. Muşamba örtülü küçük masanın üstünde çünkü o bir kapta biraz peynir, yanında yarısı koparılmış bir ekmek ve bıçak vardı. Tabağın yanındaki not Metin abidendi. İstersem kahvaltı yapabileceğimi, çayın altını yakmam gerektiğini söylüyordu. Gaz ocağının nasıl kullanılacağını bilmiyordum. Bıçak ekmekten, ekmek bıçaktan daha soğuk görünüyordu. Yemekten vazgeçtim. Ne yapacağımı bilemeden öyle durdum. Gideceğim yer yoktu, yapacağım iş yoktu. Oturdum, içinde bulunduğum koşulları düşünmeye başladım. Bu evin hepimize yetmeyeceği belliydi. Ben Nuri ile yattığıma göre Metin abi Şevki ile aynı odayı paylaşıyor olmalıydı. Bu durumda Sakine oturma odasında yatıyor olmalıydı ki bu olmazdı. Çünkü kızdı. Ayak altında yatamazdı. Belki üçü birden yatıyorlardı. Kalktım, öteki odanın kapısını açtım, baktım. İki kişilik bir somya vardı. Somyanın üstüne Sakine'nin bir giysisi, etekliği, atılmıştı. Yandaki komodinin üstünde bir gece lambası, onun yanında da bir takım dergiler vardı. Oda bir çiftin odası gibi görünüyordu. Komodine yaklaşınca yatağın başucundaki dergilerin seksoloji dergisinin nüshaları olduğunu gördüm. Seksoloji dergisi bizim kuşağın cinsellik hakkındaki bilgilerinin bütününü borçlu olduğu dergidir. 60'lı yıllarda elden ele gezer, kömürlüklerde, kuytu köşelerde büyük bir gizlilik içinde okunurdu. Burada böylesine aleni sergilenmesi hayrete düşürdü. Üstelik bu evde bir de kız vardı. Yaklaştım, en üste duranı aldım. Kızlık zarı hakkında bilmediklerimiz. Sonra eşinizi mesut etmenin 7 yolu. Sonra penis ebadı mühim midir? Saçlarımın diplerine kadar kızardım. Dergiyi olduğu yere bıraktım, dışarı çıktım ve Sakine pazardan döndü. Buz gibi burası, sobayı yakmadın mı? Yakamadım, odun da yoktu. İşimiz var seninle dedi Sakine. Pek kibar değildi. Bu evde soba yakmasını beceremeyen dayanamaz, haberin olsun. Fileleri mutfağa, mantosunu sedirin üzerine bıraktı. Sobanın yanına çömeldi, külleri çıkartmaya başladı. Sen odun getir, mutfakta perdenin arkasındadır. Bedensel gereksinimlerimi karşılamaya alışık olmadığım besbelliydi ki, ısınmak istiyorsan soba yakmayı öğreneceksin diye vurguladı. Sonra da neye iyi gelirsin sen diye sordu, anlayamadım tekrarladı. Neye iyi gelirsin sen, ne iş yaparsın? Talebe olduğumu, henüz neye iyi geldiğimi bilmediğimi söyledim. Sobayı yakarken ailemi, babamın mesleğini anlattım. Onun Tunceli'li olduğunu, dil tarihin Fransız filolojisinde okuduğunu öğrendim. Burada yalnız olup olmadığı sorusuna net bir cevap verdi. Metin'le birlikteyiz ya. Metin abinin evli olduğunu bilmiyordum diye kekeledim. Sakine, evli değiliz, birlikte yaşıyoruz dedi. Ve tabii Metin abinin metresi. Kelimeleriyle Cebeci'nin arka sokakları, dört erkek bir kadın, çadır tiyatrosu, konsomatristler, pavyonlar telmihleri de çakıldı kaldı. Kendimi Sakine'nin iki soğan soy, mutfaktaki tepsiyi getir, sobaya bir odun daha at gibi emirlerini robotvari bir teslimiyetle yerine getirir buldum sonunda. Akşam yemeğini hak ettin dedi Sakine. Yemek hak etmek, birlikte olmak gibi kavramlar alışık olmadığım kavramlardı. Sizi rahatsız etmek istemem diye mırıldandım. Sakine beni tam bir muhallebi çocuğu olarak gördüğünü saklamaya çalışmadı. Bak utandırmak için söylemedim dedi. Bu evde yaşayacaksan bize alışman gerekecek. Biz insanların müstahsil olmaları gerektiğine inanırız. Sizin evde bu işleri annen yapar ama burada yemeği yiyen tabağını yıkar. Kadın erkek ayrımı yoktur. İkinci dersimi de verdi. Kendini geliştirmek için okumaya zaman ayırmak gerekiyorsa yemek bulaşık gibi şeyler bekleyebilir veya hiç yapılmayabilir. İnsan beslenmek için uzun uzun pişirilmiş, süslü burjuva yemekleri yemek zorunda değildir. Ben zamanımı havuç kızartması yaparak ziyan etmek istemiyorsam havucu çiğ de yiyebilirim. Üstelik daha da besleyici olabilir. Kitap okumak uğruna bulaşıkların bekleyebileceği fikrinden haz etmediğimi hatırlıyorum. Sakine'nin dostuna yemek pişirmek durumunda ne yapacağını merak ettim. Bu onun sorunu dedi. Yemek isterse kendi pişirir,